Budala, Dostoyevski.
Ayrım 51.
Hiç de değil, aklıma bile gelmedi. Görmedim de. Kerata filan da değil o. Bir mektup aldım kendisinden. Prens çantasından mektubu çıkardı, Lizaveta Prokofievna'ya uzattı. Mektupta şunlar yazılıydı. Beyefendi, onur sahibi olmak için herkesin gözünde en ufak bir hakka sahip bulunmadığıma kuşku yok. Bu yüzden insanların gözünde ben pek önemsiz bir yaratığım. Ancak bu başkalarının gözünde böyledir. Sizin gözünüzde değil. Beyefendi, sizin başkalarından belki çok daha iyi olduğunuza iyice inandım. Doktor Enko'nun bu konudaki düşüncesine katılıyorum. Sizden hiçbir zaman bir kapik bile alacak değilim. Ama anneme yardım ettiğiniz için zaaf da sayılsa size minnettarım. Herhalde size başka gözlerle bakıyorum ve bunu bildirmek gereğini duydum. Bundan sonra aramızda herhangi bir ilişki olacağını sanmam. Antip Burdovski. Not, 200 rubleden eksilmiş olan miktar zamanı gelince geri verilecektir. Lizaveta Prokofievna mektubu geriye atarak, ne saçma şey diye yargısını verdi. Okumaya bile değmez. Niye sırıtıyorsun? Doğru söyleyin, siz de keyifli okudunuz. Ne? Bu kendini beğenmişlik dolu saçmayı mı? Bunların hepsi kibir delisi, görmüyor musun? Evet ama Burdovski suçunu itiraf etti. Doktor Enko ile ilişiğini kesti. Ne kadar kibirli olursa o kadar kendi zararına. Ah Lizaveta Prokofievna, hala ne kadar çocuksunuz? Sonunda sen de tokat mı yemek istiyorsun? Hayır, böyle bir niyetim yok. Mektup hoşunuza gitti de renk vermiyorsunuz. Duygulanmaktan niye utanıyorsunuz? Siz her zaman böylesiniz. Lizaveta Prokofievna öfkeden kireç kesildi, yerinden hızla kalktı. Bundan böyle evime adım atayım deme. Bugünden sonra gölgeni bile görmek istemiyorum. 3 gün sonra gelip kendiniz çağıracaksınız. Ayıp değil mi size? En iyi duygularınızı açığa vurmamak için bu çabanız niye? Yalnızca kendinize eziyet ediyorsunuz. Ölürüm de çağırmam. Senin adını da unuturum. Unuttum bile. Hanımefendi prense sırtını çevirerek kapıya koştu. Prens arkasından, "Zaten başkaları da evinize gelmemi yasaklamıştı," diye bağırdı. Lizaveta Prokofievna iğne yemiş gibi geri döndü. "Ne? Kimmiş o?" Prens yanıt vermekte ani bir tereddüt geçirdi ama ister istemez boşboğazlık ettiğini de anladı. Lizaveta Prokofievna bütün şiddetiyle, "Kim yasakladı?" diye bağırdı. Aglaya Ivanovna. Ne zaman? Söyle diyorum. Bu sabah. Bundan böyle hiçbir zaman gelmemem için haber yollamış. Lizaveta Prokofievna taş kesilmiş duruyor, düşüncelerini toplamaya çalışıyordu. Birdenbire, ne gönderdi? Kimi gönderdi? Yumurcakla mı? Ağızdan mı? Diye bağırdı. Kendisinden mektup aldım. Nerede? Ver, hemen. Prens bir an düşündükten sonra özensiz koparılmış ufak bir kağıt parçasını yeleğinin cebinden çıkardı. Üzerinde şunlar yazılıydı. Prens Lev Nikolayevich, bilinen olaydan sonra köşkümüzü teşrifinizle beni şaşırtmaya niyetliyseniz, bundan hoşnut kalacaklar arasında beni bulamayacağınıza emin olabilirsiniz. Aglaya Yepanchin. Lizaveta Prokofievna bir an düşündü. Sonra birdenbire prense doğru atıldı, koluna yapıştı. Peşinden sürüklemeye başladı. Hemen git, isteyerek, hemen, şu dakikada. Taşkın bir heyecan ve sabırsızlık içinde bağırıyordu. Neymiş? Saf budala, sanki erkek değil. Şimdi artık her şeyi kendi gözlerimle göreceğim. İzin verin de şapkamı alayım bari. İşte senin mendebur şapkan. Hadi gidelim, şapka. Biçimi bile zevkli değil. Lizaveta Prokofievna prensin elini bir an bile bırakmadan onu peşinden sürüklerken, o bunu diye mırıldanıyordu. O bunu deminki şeyden sonra, kızgınlığından. Az önce savundum seni, budala da ondan gelmiyor demiştim. Yoksa dünyada böyle densiz bir mektup yazmazdı. Yakışıksız bir mektup. Soylu, görgülü, akıllı, zeki bir kız için yakışık almayacak bir mektup. Yoksa gelmediğine kızdı da diye devam etti. Bir budalaya böyle yazılmayacağını hesaba katmadan mı yazdı? Çünkü budala yazılanı olduğu gibi kabul eder, inceliğini kavrayamaz. Nitekim öyle de oldu. Sonra boşboğazlık ettiğinin farkına vararak bağırdı. Sen de ne diye söylediklerimi dinliyorsun? Ona senin gibi bir maskara gerek. Çoktandır böyle bir şey görmemişti. Onun için seni istiyor. Ben de sevindim, çok sevindim. Şimdi seni tefe koyup çalmaya başlayacağı için sevindim. Bunu hak ettin sen artık. O da bunu becerir. Hem de öyle bir becerir ki. 3. Bölüm 1. Boyuna bizde pratik insan bulunmadığından yakınılır. Siyaset adamının, generalin her türlüsünden bol bol vardır. Yöneticinin de her türlüsüne rastlarsınız. Ama nedense pratik adam yoktur. Öteden beri yakınma konusudur bu. Demir yollarının işe yarar elemanı olmadığını, bilmem hangi vapur işletmesinde şöyle elle tutulur bir yönetim kurulamadığını söyler dururlar. Yeni işletmeye açılmış bir demir yolunda trenlerin çarpıştığı, vagonların köprülerden uçtuğu duyulur. Bir katarın birkaç saat yol aldıktan sonra karlı tarlada 5 gün kaldığını, neredeyse bütün kışı orada geçireceğini yazarlar. Bilmem nerede gönderilmeyi bekleyen binlerce kilo mal çürümek üzeredir. Hem de, hoş buna pek inanılmaz ya, falan yönetici, daha doğrusu müdürlerden biri, işi düzene koyacak yerde, malların gönderimini sağlamak için üsteleyen bir tüccar katibinin suratına bir tokat indirmiş. Üstelik bu davranışını sinirlerine hakim olamadığı biçiminde açıklamış. Devlet hizmeti gören dairelerin sayısı düşününce insanı ürkütecek kadar çok. Herkes hizmet etmiştir, etmektedir, etmek istemektedir. Peki nasıl oluyor da böyle elemanlar varken bir vapur işletmesine işe yarar yöneticiler bulunamıyor? Bu soru bazen çok basit, inanılmayacak kadar basit yanıtlanıyor. Gerçekten bizde herkes ya bir memuriyette bulunmuştur ya da bulunmaktadır. Almanlardan örnek alınarak uygulanan bu yöntem dedelerimizden çocuklarımıza sürüp geliyor. Ama doğrusunu söylemek gerekirse memurlar pratik olmayan insanların başında gelirler. O kadar ki yakın zamana kadar ilgisizlik ve pratik hayatta başarısızlık memurlar arasında en gözde, en aranılan nitelik sayılırdı. Bu memur konusunu gereksiz yere açtık. Aslında pratik adamlardan söz etmek istiyorduk. Girişim eksikliği ve çekingenliğin eskiden de şimdi de pratik bir adamın başlıca ve en belirgin niteliği sayıldığı kuşku götürmez. Ama bunu bir suçlama olarak alırsak, saldırıyı neden yalnızca kendimize yöneltelim? Sıradan biri olmak, pek öne çıkmamak, öteden beri her yerde, bütün dünyada becerikli, işini bilen, başarılı, pratik bir adam için en gözde, en aranan nitelik sayılırdı. Kitlenin %99'u, hiç olmazsa bu kadarı, her zaman bu düşüncedeydi. Belki ancak %1'i başka düşünceler taşıyordu. İcat sahipleri, dahiler, hayatlarının ilk, çoğu zamanda son adımlarında toplumca yalnızca ahmak yerine konulmuşlardı. Bu, herkesin dilinde aşınmış bir gerçektir. Millet, parasını yıllarca %4 faizle emanet sandığına taşıyarak milyonlar biriktirdikten sonra, emanet sandığından ayrılıp ancak kişisel girişimiyle baş başa kalınca, milyonların büyük kısmının borsa dolandırıcılarının elinde uçup gitmesi kaçınılmaz bir durumdu. Bu iyi terbiyenin, özellikle iyi ahlakın gereğiydi. Madem ki şimdiye kadar iyi ahlaktan gelme ve terbiye gereği bir sıradan adamlık, çalışkan, namuslu adamın ayrılmaz niteliği sayılıyordu, birdenbire değişmek hem uygunsuz hem de ayıp kaçacaktı. Oğlu ya da kızı yolunu biraz saptırınca hangi annenin içi hop etmez? Her anne çocuğunun beşiğini sallarken mutlu olsun, ömrü bolluk içinde geçsin diye düşünür. Dadılarımız öteden beri çocuklara altın madalyalar takacaksın, general olacaksın diye ninniler söylerler. Demek ki dadılarımızın gözünde bile generallik, dipnot, generallik hem askerlikte hem sivillikte bir rütbe, Rus mutluluğunun doruk noktası sayılırdı. Bu görüş halkımıza göre en büyük mutluluk formülüydü. Gerçekten bizde birinci dereceyle verilen bir sınav ve 35 yıllık hizmetten sonra kim general olmaz, kim emanet sandığına birkaç kuruş koymazdı ki? Böylece sıradan bir Rus hiç zahmet çekmeden pratik iş adamları sırasına girebiliyordu. Aslına bakarsanız sıra dışı, başka bir deyimle pek kabına sığamayan kimseler general olamazlar. Bu belki yanlış ama genellikle doğru bir düşüncedir. Toplumumuzun pratik adam konusundaki görüşüne katılmak gerek ama boşa konuşuyoruz. Amacımız Yepanchin ailesi hakkında birkaç açıklama yapmaktı. Bu aile hiç değilse ailenin aklı başında üyeleri hep aynı doğal bir özelliğin acısını çekiyordu. Bu özellik yukarıda sözünü ettiğimiz niteliklerle taban tabana zıttı. Durumu bütün açıklığıyla anlayamasalar da, anlaşılması güçtür zaten, bazen ailelerinde bir başkalık olduğu kuşkusuna kapılırlardı. Herkes pürüzsüz bir yaşayışı olduğu halde bunlar sürekli tökezliyorlardı. Herkes ray üzerinde kayıp giden bir hayatın içindeyken bunlar her an raydan çıkıyorlardı. Herkes boyuna iyi bir ahlak kaygısı içinde olduğu halde yapan Çinler bundan uzaktı. Gerçi Lizaveta Prokofievna fazlasıyla korkaktı ama bu onların özendiği kibar çevreye yaraşan iyi ahlak kaygısından doğma bir ürkeklik değildi. Gene de bir üzülen varsa bu yalnızca Lizaveta Prokofievna'ydı. Kızlar zeki ve alaycıydılar ama henüz soyluktan kurtulamamışlardı. General de biraz güç de olsa zeka belirtileri gösteriyordu. Biraz zora gelince bir hımla yetiniyor, sonunda iş gene Lizaveta Prokofievna'ya kalıyordu. Kadıncağız kişisel gelişimden yoksun bu ailenin sorumluluğunu tek başına taşıyordu. Kendilerini özgün olmanın çekiciliğine kaptırıp böyle bir davranış pek ayıptı, herkesin gittiği yoldan ayrılmıyorlardı. Gerçi hiçbirinin amaçlı, düşünülerek hazırlanmış bir davranışı yoktu ama Yepanchin ailesi ne kadar saygıdeğer olursa olsun öbür saygıdeğer ailelere benzemiyordu. Son zamanlarda Lizaveta Prokofievna her olayda yalnız kendisini ve kötü yaratılışını suçlamaya başlamıştı. Bu yüzden de duyduğu acı gitgide çoğalıyordu. Hiç durmadan kendini aptal, densiz, garip bir yaratık diye paylıyor, kuşkulanarak üzülüyordu. En basit bir olay onu altüst etmeye yetiyor, gözünde felaket olasılıkları büyüyordu. Öykümüze başlarken Yepanchinlerin toplu ve gerçek bir saygı kazandıklarını söylemiştik. General Ivan Fedorovich bile geçmişi karanlık bir adam olmakla birlikte her yerde saygı görüyordu. Bu saygıya değerdi de, çünkü her şeyden önce zengin, ayrıca herkesten hiç de aşağı olmayan bir insandı. Öte yandan çok akıllı sayılmasa da son derece namuslu biriydi. Zaten zekanın fazla keskin olmaması her iş adamı için değilse de para kazanmasını bilen kimseler için zorunlu bir özelliktir. Ve general kibar tavırlı, alçak gönüllüydü. Susacağı yeri bilir, gene de kendini ezdirmezdi. Bu davranışı yalnızca general rütbesi taşımasından değil, namuslu, soylu bir adam oluşundan, en önemlisi de arkasının güçlü olmasından ileri geliyordu. Lizaveta Prokofievna'ya gelince, yukarıda açıklandığı gibi iyi bir ailedendi. Hoş, bizde nüfus sağlayıcı ilişkileri olmayan aileye pek önem verilmez. Ama Lizaveta Prokofievna'nın nüfuzlu ahbapları da vardı. Bu yüzden çevrenin sevgisini kazanmıştı. Ona saygı, sevgi gösterilmesi, her yere kabul edilmesi son derece doğaldı. Kuşkusuz ailesiyle ilgili konulardaki can sıkıntıları temelsizdi. Hepsi önemsiz bir nedene dayanan, gülüş denecek kadar büyütülmüş şeylerdi. Ama burnunda ya da alnında sihir bulunan herhangi biri Amerika'yı keşfetmiş bile olsa herkesin bu sihire bakıp onu yermekten başka işi olmadığını sanır. Su götürmez bir gerçektir ki kendi çevresinde Lizaveta Prokofievna'ya gerçekten tuhaf gözle bakılsa da kesin saygı gösteriliyordu. Oysa Lizaveta Prokofievna kendisine gösterilen saygıdan bile kuşkulanır olmuştu. Bütün felaket de bundan doğuyordu. Kızlarına baktıkça onların geleceklerini şöyle ya da böyle engellediğinden, karakterinin gülünç, yakışıksız, dayanılmaz oluşundan kuşkulanarak kendi kendini yiyordu. Bu yüzden de hep kızlarıyla Ivan Fedorovich'i suçluyor, hepsine çılgınca düşkün olduğu halde bütün gün onlarla dalaşıyordu. Lizaveta Prokofievna'yı en çok üzen, kızlarının gitgide kendisine benzeyip onun gibi tuhaflaştıkları kaygısıydı. Yeryüzünde böyle kızların bulunmadığı, bulunması da gerekmediği kanısındaydı. Her an kendine, Tanrı tanımaz olarak yetişiyorlar, düpedüz öyle, deyip duruyordu. Bu acı düşünce, hele son zamanlarda içinde gitgide kökleşiyordu. İkide bir kendi kendine, neden kocaya varmıyorlar, diye soruyordu. Analarını eziyet etmek için tabii. Hayatta tek amaçları bu. Hep bu yeni düşünceler, hep şu kahrolası kadınlık sorunu. Şu Aglaya 6 ay önce o güzelim saçlarını kesmeye kalkışmamış mıydı? Allah için vaktiyle bende bile böyle saç yoktu. Makası eline aldı, ayaklarına kapandım da vazgeçirdim. Hadi o anasına acı vermek için yaptı bunu. Çünkü hırçın, asi, şımarık bir kız. En çok da hırçın. Hırçın mı hırçın? Ya şişko Aleksandra'nın öbürünün peşinden keçe kıllarını makaslamaya kalkışmasına ne demeli? Hem onunki hırçınlıktan, şımarıklıktan da değil, aptalcasına bir samimiyetten. Saçsız rahat uyursun, başın ağrımaz diye kandıran hep o Aglaya'yı. Sonra şu 5 yıl içinde kimler istemedi onu? Doğrusu aralarında iyi, hem de son derece iyi kimseler de vardı. Neyi bekliyorlar, ne diye evlenmiyorlardı? Hep annelerini üzmek için, başka nedeni yok bunun. Hiç ama hiç başka nedeni yok. Sonunda ana kalbi özlediği ışığa kavuştu. Hiç olmazsa kızlardan birinin, Adelaida'nın geleceği sallanacaktı artık. Sırtından hiç olmazsa birinin yükü kalkacaktı. Ama bu Lizaveta Prokofievna'nın onlara karşı söylediğiydi. Düşünceleri konuşmasından daha sevecen oluyordu. Hem bu öyle güzel, o kadar kibar bir evlenme oluyordu ki, çevrelerinde herkes bundan saygıyla söz ediyordu.
Ayrım sonu.